Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender'le beraber geçtiğimiz gün Google'ın düzenlediği ve Chromecast, yeni Nexus 7 tablet ve Android'in 4.3 sürümü gibi oldukça etkileyici duyurular yaptığı etkinlik hakkında konuşacağız. Zaten herkes Android 4.3'ü bekliyordu ama yeni Nexus 7 burada herhalde ilk öne çıkan cihaz oldu. Biz de Nexus 7 ile açılışı yapmak istiyoruz çünkü tablete baktığımızda bir önceki tablete göre Full HD arttırılmış olan ekranı ve Snapdragon S4 platformuna geçerek performans konusunda ciddi iyileştirmeler sağlamasıyla herhalde iPad mini'ye gerçek anlamda dişli bir rakip olabildi diyebiliriz.
Evet, Mesut, Android camiası tablet tarafında yazılım konusunda zaten çok çekti ve hala da çekiyor. Tablete odaklı ayrı yazılımları şu anda görsek de gene de bir iPad olmadığını söyleyebiliriz. Bir taraftan da uygun fiyatlı ve performanslı tablet sıkıntısı da çekti uzun yıllar boyunca. İşte Kindle'ı gördük, Kindle Fire'ı gördük. Burada uygun fiyatlı tabletlerin Android platformuna sahip olsa bile aslında iyi satış rakamlarına ulaşabileceğini Amazon bize gösterdi. Ardından da Google zaten Nexus programının hem telefon olsun hem tablet olsun fiyatlarını aşağı çekerek burada başarılı ürünler sunmaya başladı. İlk Nexus 7 Tegra 3'ten dolayı eleştirilecek bir cihaz olsa da belki de bir başlangıç cihazı olması konusunda hani bazı eksileri göz ardı edilebilir. Şu anki Nexus 7'ye baktığımızda ise senin de dediğin gibi artık Full HD çözünürlüğe çıktıklarını görüyoruz ki Full HD bu da demek oluyor ki önümüzdeki yıldan itibaren aslında orta ve üst seviyede standart olacak. Tegra 3'ten kurtuldular, yerine S4 Pro'yu koydular. Yani Snapdragon 600 var, 800 var bugün ama S4 Pro cihazın uygun fiyatlı olması konusunda daha doğru bir tercih olmuş. Snapdragon 600 koysalardı fiyatı arttıracaktı ama bence o aradaki performans farkına değecek miydi? Bu tartışılır. Depolama tarafındaki sıkıntıları da gidermişler. Bildiğin gibi Nexus 7'nin 8 ve 16 GB'lık versiyonları da özellikle 8 GB'da doğru düzgün hiçbir şey yapamıyordunuz ve 199 dolarlık bir satış fiyatı vardı. Yeni Nexus 7'ye baktığımızda ise 16 GB'nın 229 dolara satıldığını görüyoruz ki bu da daha az bütçeyle daha fazlası satın almak demek.
Evet, ve 32 GB'lık versiyon artık cihazın çıkışıyla beraber satın alınabilecek olması da tablet severlerin hoşuna gidecektir. Çünkü Android tarafına baktığımızda aktarılamaz hafızalı cihazlarda 16 GB'ın artık yetmediğini görüyoruz. Zaten biz 8 her zaman söylüyorduk, konuşmaya bile gerek yok. 8 gerçekten kullanılabilecek bir depolama alanı değildi. Çünkü aktarılamaz bir hafızaya sahip olduğunuzda 8'in zaten 8'ini kullanamıyorsunuz. En ihtimalle 6'sı falan size kalacak. Bu da birkaç oyun, birkaç müzikten sonra hafızanın sürekli dolu uyarısı alacağınızı ve can sıkıcı durumlar yaşayacağınızın anlamına geliyor. Şimdi Nexus 7'nin genel olarak donanımını değerlendirdiğimde Ender, Tegra 3'lü Nexus 7 iyi bir oyun cihazı değildi. Şimdi de Full HD ekranı Adreno 320 birazcık zayıf gelmiş. Ama senin de dediğin gibi fiyat etkeni var. Belki de ileride Full HD ekranda da aynı PC'lerimizde olduğu gibi çözünürlüğü değiştirerek HD oyunları oynayabiliriz. Ve bu da Adreno 320'nin de Full HD bir ekranda yeterli bir performans sunabilmesini sağlayabilir diye düşünüyorum.
Evet, belki de burada Google hem oyun oynatabilecek hem multimedya içerikleri sorunsuzca çalıştırabilecek ve çok uygun fiyatlı bir tablet çıkartarak belki de Samsung olsun farklı firmaların önünü kesmemek de istemiş olabilir. Baktığımızda çünkü bir de bu tablet Full HD'de akıcı bir şekilde oyun oynatsaydı başka herhangi bir Android tablet almaya gerek var mıydı?
Evet, hiçbir şeye gerek kalmayacaktı.
Tam rahat
29 dolara bütün işimizi halledecektik.
Evet, cebine koyacaktın, her işini yapacaktın. Hani oyunu gene oynatır. İki boyutlu platform oyunları da var. Oldukça başarılı, keyifli, eğlenceli, saatlerinizi harcayabileceğiniz. Hani oyun oynatmıyor demek burada biraz haksızlık olur. 3D tabanlı, grafiklerin yoğun aldığı uygulamalarda belki biraz daha yavaşlaması.
Evet, performans düşebilir.
Yani, evet,
oyun oynatmayacak anlamı çıkmasın. Belki orada biraz yanlış terimler kullandım ama cihaz oyun oynatacak. Belki frame düşmeleri görebilirsiniz. Bunu böyle düzeltelim. Şimdi Nexus 7'nin yeni versiyona baktığımızda gelişmiş özelliklere sahip. Dedik ki daha hızlı oldu artık. Grafik performansı daha iyi seviyeye getirildi. Ekran çözünürlüğü arttı. Pil süresi iyileşti ama buna rağmen cihazın inceldiğini görüyoruz. Bu da büyük artılarından bir tanesi herhalde yeni sektörün, yeni gelişimi.
İlk Nexus 7 kalındı ve o arkadaki dokusundan dolayı biraz daha kalın duruyordu. Tamam, uygun fiyatlı tablet olduğu için çok fazla eleştiri almadı. Ama artık devir açıkçası öyle takoz gibi tableti taşımakta satma devri olarak kapandı. Baktığımızda yaklaşık 1.8 mm daha inceldiğini görüyoruz. Çerçeveler de bu noktada biraz incelmiş ama hala üst ve alt tarafta biraz boşluk var. Belki buraları biraz daha tıraşlayabilseler hani biraz daha şık, hoş bir görüntü oluşturabilirlermiş ama yine de ilk jenerasyon Nexus 7 ile kıyasladığımızda hem daha ince hem de daha kenar hatları daha estetik bir tablet karşımıza çıkıyor.
Şimdi iOS tarafına baktığımızda iPad mini'de çerçeveler oldukça ince çünkü orada avucumuzun deyip değmediğini sistem anlayabiliyor. Evet. Onlar bir teknoloji geliştirdiler ve çerçeveleri inceltebildiler ki önümüzdeki iPad'lerinde, yeni jenerasyon iPad'lerinde çok daha ince çerçevelerle geleceği konuşuluyor. Çünkü başarılı bir sonuç veriyordu. İnce çerçeve bize sıkıntı yaratmıyordu açıkçası. Ama Android tarafında henüz daha olgunlaşma evresi var.
Evet.
Yani o teknolojinin oturtulması kolay şeyler değil. Gerçekten çok öncesinden planlanıp geliştirilmesi lazım. Android tarafının çerçevelerin inceltilmesini biraz daha bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada gerçek anlamda yine Google ortaya iyi bir tablet koydu. Yine herkesin referans alacağı, yeni bir tablet alırken fiyat karşılaştıracağı tablet yine bu tarafta evet, Nexus 7 olacak. Nexus 7'yi bir kenara bırakıp Android 4.3 güncellemesine gelirsek eğer, şimdi Android tarafında güncelleme dendiğinde resmen kullanıcılarda bir yanlış bilgilenme var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünüyor kullanıcılarımız. Android işte 2.1'den 4'e geçtiği an cihazı sanki yeni bir cihaz olacak, performans 3 kat artacak, hiçbir sorunu kalmayacak diye düşünüyorlar. Arkadaşlar ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. Tamam şimdi Android 4'ü çıktı ama yani öbür gün Samsung Galaxy S3'e 4.3'ü getirdiğinde Galaxy S3, Galaxy S3 olarak kalmaya devam edecek. Sadece 1-2 tane yeni özellik daha eklenecek cihazınıza. Biz her zaman söylüyoruz Android sürümünü bir kenara bırakın. Cihazınız stabilse eğer mutlu mutlu kullanmaya bakın. Çünkü Android 4.0 bir cihaz eğer stabil çalışıyorsa Android 4.1, 4.2, 4.3'e de şu an gerek yok. Kaldı ki 4.3'te gelen yeniliklere baktığımızda bunlardan en önemli geliştirmenin aslında low power Bluetooth profili olduğunu görüyoruz. Yani düşük güçlü Bluetooth cihazlar, daha doğrusu akıllı Bluetooth modu olarak geçiyordu bu daha öncesinde ama şimdi düşük güç Bluetooth profili olarak geçmeye başladı. Android cihazlar tarafından direkt çekirdekten destek sağlanıyor. Artık natif olarak destekleniyor gerçek anlamda. Yani Bluetooth saatler, Bluetooth destekli ölçüm cihazları ve diğer akıllı cihazların telefonunuzdan daha az güç çekmesi sağlanacak artık.
Evet olmuş. Şimdi bu akıllı cihazlar, akıllı saatler özellikle en büyük handikapı bir noktada kendi pil ömründe yaşıyorlar. Bir de bağlı kaldıkları cihazın pil ömründe yaşıyorlar. Şimdi akıllı saatin var. Tamam saatin pil ömrünü çözdün. 3 gün, 5 gün gidiyor. Telefon sürekli bu sefer atıyorum pil ömrü yarı yarıya düştü. Niye? Çünkü sürekli Bluetooth aktif ve veri gönderip alıyor, eşleştiriyor. Gene pek bir anlamı kalmadı. O yüzden Bluetooth 4.0 önemli. Bu Bluetooth 4.0'ın düşük güç tüketimini aslında biz sadece akıllı cihazlarda değil, büyük ihtimalle evlerimizde de göreceğiz artık. Buzdolabından tut, işte hareketli akıllı ev sistemlerine kadar birçok şeyi aslında Bluetooth 4.0 ile kontrol edebileceğiz ve belki de dahili pilleriyle 1-2 sene hiç o pilleri değiştirmeden kullanmak mümkün olacak. Çünkü hem sizin yayın yaptığınız kaynak taraf daha az güç tüketiyor hem de karşı taraf, alıcı taraf da daha az enerji tüketimiyle bu iletişimi sağlayabiliyor. O yüzden sadece akıllı cihazlara sıkışıp kalmayıp daha geniş bir alanda düşünmek lazım. O yüzden Bluetooth 4'ün bu akıllı cihazlarda kullanıp sıkça aktif bir şekilde kullanıp son kullanıcıya yansıtmasının ardından biz bu teknolojiyi birçok farklı sektörde de göreceğiz.
Şimdi Nexus 4'te güncellemeyle beraber bu düşük güç Bluetooth profilinden direkt kullanıcıya ayarlanmaya başlayacak. Yani donanımsal bir değişikliğe gerek yok. Bizim tahminimiz büyük ihtimalle yani bunların komple sistemler olarak piyasa satıldığını ve Bluetooth 4.0 yongalarının zaten başından beri piyasada olduğunu düşündüğümüzde büyük ihtimalle HTC One Galaxy S4 belki de Galaxy S3'te güncellemeye aldığında bu teknolojiye özellikle direkt olarak destek veren cihazlar, donanımsal olarak destekleyen cihazlar haline alacaklar. Tabi resmi bir açıklama yok. Resmi bir açıklama olmadan da bizimkiler sadece güçlü tahminler arasında yer alabilir. Bunu söyleyebiliriz.
Evet, bir de firmalar resmi açıklama yapmaktan çekiniyorlar çünkü tahmin etmedikleri, öngörmedikleri bir sıkıntı yaşadıkları anında hani laflarını, tükürdüklerini yalamak gibi bir şey oluyor. Yani lafını yutmak gibi bir şey oluyor. O yüzden de son ana kadar resmi açıklamayı yapmadıkları için hani olası bir potansiyel sıkıntıda biz zaten böyle bir şeyi resmi olarak duyurmamıştık deyip işin içinden yırtıyorlar. Böyle bir avantajları da oluyor.
Evet. Bir diğer gelişme de OpenGL ES 3.0 standartının artık Android tarafından destekleniyor oluşu. Bu daha iyi grafikli oyunların önünü açacak. Fakat ne yazık ki Android platformu henüz daha bir iOS olamadı. Oyunların önünü açıyor. Fakat geliştirilen daha iyi grafikli oyunlar ne yazık ki cihazlara doğru düz optimize edilmedikleri için bazı sıkıntılara neden olabiliyorlar. Tabii ki platformun gelişiyor olması, standartların oturuyor olması önemli. OpenGL 3.0'da, ES 3.0'da sonuçta gelişmiş bir teknoloji, günümüzün ulaşılabilecek belki de mobil cihazlardaki en üst düzey grafiklerini ifade eden, bunları ön kapı açan bir teknoloji. Şu an desteklenmeye başlaması güzel. En azından Nexus 4 cihazlarınızda daha optimize oyunlar oynayabileceğinizi söyleyebiliriz.
Evet, ayrıca bu OpenGL'e ekstra olarak şunu da belirtelim. Bu GPU tarafı artık daha optimize bir şekilde arayüzün çiziminde de dahil olacak Android 4.3 ile beraber. Böylelikle daha akıllıca, daha zekice, daha az kaynak kullanıp daha fazla arayüz çizimlerini gerçekleştirerek arayüzdeki akıcılığı da bir miktar arttırılacağı söyleniyor. Tabii bunu deneyip görmek lazım ama ufak da olsa arayüzün hızlanması konusundaki çalışmalar takdirimizi topluyor çünkü gittikçe o artık iOS'la Android arasındaki farkı kapandığını görüyoruz. Nexus cihazları da Google'ın kendi o açık kaynak kodlu saf halini kullanan cihazlar da şu anda iOS cihazların bence tam arkasına yapışmış durumdalar.
Bir diğer gelişme de WebM standartlarıyla, WebM video formatı ile ilgili artık Android 3.0 en son sürüm WebM kodeklerini destekler hale geldi. WebM'i biraz açmak lazım. Aslında açık kaynak kodlu bir video kodeği demek daha doğru olacak.
Evet, WP8 adında bir video kodeği vardı. Google bunu satın alarak açık kaynak kodlu hale getirdi ve ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Böylelikle bu kaynak kodunu kullanarak, bu kodeyi kullanarak internet üzerinden yayınları Android tabanlı cihazlarda daha verimli, uygun
donanımsa
bir şekilde
hızlandırma ile demek daha olacak. Donanımsa hızlandırmayla izleyebileceksiniz ki YouTube şu an aslında WebM standartlarını destekleyen bir platform. Evet. Doğal olarak Google'ın platformu olduğu için satın alır almaz her şeyi WebM'e geçirirler. Açık kaynak kod önemli çünkü açık kaynak kodda lisans parası ödenmediği için daha uygun fiyatlı video yöneticilerin önü açılmış oluyor. Bugün birçok video player'da, ücretsiz dağıtılan video player'da mesela Dolby Digital artık desteğinin kaldırıldığını görüyoruz. Mesela BS Player'da bunlardan bir tanesi en son etkilenen. Eğer bir teknoloji açık kaynak kodlu değilse, doğal olarak bir firmanın tekeli altındaysa siz bunun parasını ödemeden bir yere koyamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz. Böyle yani, ne yazık ki bir eksiklik söz konusu.
Evet de bu lisans ücretlerinin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bugün bir marka, bir tanıdığımız bir marka, bu fason üretim yapmayan Samsung gibi olsun vesaire gibi, herhangi bir cihazına atıyorum bir Dolby Digital DTS logosu koymak için bile dünyanın parasını ödüyor. Bu da cihazlara birebir inanılmaz bir aslında maliyet demek. Tabii bu Çin tarafında yaptıkları ürünlere baktığımızda Allah ne verdiyse basıyorlar üstüne, logo evet, bırakmıyorlar.
Öyle koyuyorlar.
Ama işte büyük firmalar olduğu zaman bunu maalesef yapamıyorlar ve bu lisans ücretleri de inanılmaz bir şekilde aslında ürünlerin fiyatını da arttırıyor.
Bir diğer gelişme de Chromecast'ti. Chromecast, Chromos'u televizyonlarımıza getiriyor. Aslında $35'lık fiyatıyla bu cihaz televizyonunuza bağladığınız andan itibaren akılsız televizyonunuzu akıllı hale getiriyor. Evet. Hatta şu an akıllı diye satılan televizyonları daha akıllı hale getiriyor diyebiliriz. Çünkü en azından cep telefonu veya tabletimizden kontrol edilebilen bir arayüzle daha kolay kontrol imkanı sunuyor ve hızlı çalışıyor. Chromos sonuçta çok hafif bir işletim sistemi.
Ve zaten tamamıyla bu yayın olayına optimize edip ufalttıkları için çok da az yer kaplıyor. Zaten Chromecast'in boyutuna baktığımızda USB bellekten farksız olmadığını görüyoruz. Yaptığı şey aslında çok akıllıca ve basitçe, siz akıllı cihazınızdan herhangi bir masaüstü bilgisayardan Chrome'u yüklü olduğu herhangi bir platformdan, eskiden şey vardı işte, Chrome'u telefonuma gönder, push to phone, push to device özelliği vardı. Şimdi aynı pencereden basıyorsunuz, Chromecast'e gönder diyorsun. Hop, Chromecast interneti zaten sürekli bağlı bir cihaz olduğu için cloud'a bağlanıyor. Sen ona aslında şey gönderiyorsun, atıyorum YouTube'dan şu videoyu izle, oynatmaya başla komutu gönderiyorsun. O da YouTube'a bağlanıyor kendi içerisindeki uygulamayla ve yayını göstermeye başlıyor. Full HD çözünürlük desteği var tabii ki. Bunun da yanında 5.1 kanal ses desteği var. Başlangıç olarak güzel, biraz uygulama eksikliği var. Şu anda Netflix ve YouTube'un olduğunu görüyoruz ama uygulama desteğinde arkasında Google olduğunu düşünürsek
kısa zamanda gelişecektir. Şimdi bu cihazı şöyle söyleyelim sizlere. Cep telefonunuzun içindeki görüntüleri direkt olarak televizyona atmanız için aslında bu mantıkla geliştirilmiş bir cihaz değil. Yani cep telefonunuzla oyun oynarken bu görüntüyü işte televizyona yansıtayım, burada görüntüsünü göreyim, oynamaya devam edeyim değil aslında. Evet. Chromecast biraz cloud kullanımını, cloud üzerinden çoklu ortam kullanımını yaygınlaştırmaya amaçlayan bir cihaz. Ender'in dediği gibi siz cihaza diyorsunuz ki benim işte şu sunucuda bulunan, internette bulunan videomu, resmimi görüntüle bana bir göster bakalım diyorsunuz. Gösteriyor. Kontrolü de cep telefonundan veya Chrome yüklü bir bilgisayardan yapıyor olmanız da olayı hızlandırıyor. Aslında Ender televizyonu birazcık akıllı tahta haline getiriyordu diyebiliriz.
Evet, hani diyebiliriz.
Bizim göstermek istediklerimizi hızlı bir şekilde gösteren ama bunları hani internetten biz nasıl çekiyorsak internetten çeken bir cihaz. Bunu üstüne basarak söylüyorum ki birkaç kere hani yanlış anlaşılma olmasın.
Yani akıllı telefondan, tabletten oraya bir stream veri akışı olmuyor. Tamamıyla internete bağlanıyor ve kendi başına Chromecast cihazı o veriyi, artık video, ses neyse, internetten alıp sizin televizyonunuza paylaştırıyor. Şöyle de bir avantajı var. Ufak ve uygun fiyatlı olduğu için yakın zamanda televizyonlara gömülme ihtimali de bence çok yüksek. Büyük ihtimalle Samsung'un, LG'nin gibi akıllı televizyonlarında koyacaklardır. Çünkü onu çip olarak televizyon içine gömme maliyeti daha da düşük olacaktır.
Doğru.
Ve hani hacimli bir üretimi söz konusu düşünürsek rahat, uygun fiyatlı, Chromecast destekli televizyonları yakın zamanda görebiliriz. Belki de o aşağıdaki logoların yanında bir de Chrome logosu yakın zamanda olabilir.
Evet, bence yani Chromos'un yayılması için yani şu ana kadar düşünülmüş en akıllıca şey oldu bu. Chromebook'lar yaptılar. Hatta Chromebook Pixel çıkarttılar. Belki de dünyanın en gelişmiş ultrabook'larından bir tanesi. Ama Chromos olduğu için bir türlü hani istenen yerlere gelemedi cihaz. Tutmadı bunlar. İstenen başarıyı yakalamadılar açıkçası ama bu televizyon işi bence Chromos'un önünü açacak yegane girişim olacak.
Bir de Chrome'un genel olarak şöyle önünü açacak. Apple'a baktığımızda işte bilmem kaç yüz milyon cihazla iOS işletim sistemi yüklü ama baktığında her cihaz yani iPad veya orada şey değil,
doğru,
iPhone değil. Orada çakallık yapıyorlar bir nevi aslında. Başka cihazlardaki işletim sistemlerine de belki de iOS'le alakası olmayan, arayüz olarak benzeyen iOS adı altında işte o sayıyı pompalıyorlar yukarı doğru. Google da burada işte Chrome'un artık işte şu kadar cihaza yayıldık, şu kadar televizyona girdik, şu kadar platformda çalışıyoruz demesi için güzel bir cihaz olmuş. Bence de başarıya ulaşacak yakın bir zamanda.
Evet, ben de başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Google tarafındaki gelişmeler bunlar da aslında üstüne basmamız gereken. Bir diğer gelişme de aslında yine Google ile ilgili Android telefon camiasında yaşandı. Motorola 3 tane yeni telefon modelini tanıttı ki bunlar gerçekten hani esaslı telefonlar olmuşlar. Droid Ultra, Droid Max ve Droid Mini. Artık mini kelimesi
olmazsa
Samsung
olmaz
sayesinde literatüre girdi. Artık tüm telefon üreticileri bir tane mini çıkartıyorlar. Ama benim üstüne duracağım modeller Droid Max ve Ultra olacak. Çünkü bu cihazların içinde özel bir işlemci var.
Evet. X8. Motorola'nın X8 adını verdiği bir işlemci var. Özel işlemci dedik. Piyasada birçok firmanın işlemci geliştirdiğini biliyoruz. Şimdi Motorola'ya da aslında haksızlık yapmamak lazım. Biraz geçmiş bilgi verelim. 70'lerin, 60'ların, 80'lerin efsanevi işlemci üreticisidir. Yani Motorola bugün kullandığımız cep telefonu üreten firmadır. Birçok kablosuz iletişim teknolojisinde hala çok aktif bir şekilde rol oynayıp bugün atıyorum uzaydaki bir uzay mekiğiyle görüşmenizi sağlayan teknolojilerin birçoğu Motorola tarafından bulunmuştur.
Teknolojinin babalarındandır
evet, yani
öyle söylemek
lazım. Boş bir firma değildir. İşte iyi kötü zamanları oldu. İşte Mobility grubu zaten ayrı değerlendirmek lazım cep telefonu yapan kısmı. Sadece yani Motorola'nın hepsine mal etmemek lazım. Gene Android'in o 2.0 zamanında bu Droid serisiyle iyi bir çıkış yakaladılar ama Texas Instruments'la beraber bir işbirliğine gittiler. Oradaki GPU'ların zayıflığı, ondan sonra bu Motorola'nın beklenen satış rakamlarına ulaşamaması derken 1-2 sene sessiz kaldı. Zaten peşinden Google aldı ve biz Google satın alımından sonra ciddi bir hareket bekliyorduk Motorola'nın Mobility tarafından. Kendi işlemcilerini yaptılar. Şimdi işlemciye dönelim istersen konuyu fazla dağıtmadan. X8 adını veriyorlar. X8 oradaki 8 çekirdeği temsil ediyor. Ama 8 çekirdek derken hani 4A7, 4A15 gibi değil. Daha farklı bir yapılandırma
aslında konusu. Aslında burada gerçek anlamda evet, işinize yarayacak 8 çekirdek var. Bunun altını çizelim. Evet. Gerçek anlamda 8 çekirdekli bari. Çekirdekler nasıl? Aslında Ender bunu sen anlat çünkü oldukça fazla detaylı bir şekilde inceledin olayı.
Evet, şimdi 8 çekirdeğin 2 tanesi Create çekirdeğini taşıyan 2 adet merkezi işlem biriminin ünitesi. Birebir Qualcomm'dan almışlar. Herhangi bir tasarımsal değişiklik açıklanan bilgiler çerçevesinde yok. Bunun yanında 4 tane GPU birimi olduğu söyleniyor. Burası biraz enteresan çünkü GPU olarak Adreno 320'yi kullanmış.
Evet, 4 çekirdekli bir Adreno 320'den bahsediliyor burada ve her çekirdeğin aynı hızda çalıştığı söyleniyor.
Evet.
Yüksek saat hızlarında çalışıyorlar.
400 MHz.
Yani 4 tane Adreno 320 bu işlem biriminin içine konulmuş durumda.
Evet, şimdi tam anlaşılmayan da şu. Acaba şimdi piyasadaki başka örneklere baktığımızda o shader birimlerini, ARM'ın çözümleri olsun işte 8 çekirdekli grafik birimi, 4 çekirdekli var. Ama Adreno tarafında biz böyle bir kavrama alışık değiliz. Ve açıklanan bilgiye baktığımızda 4 tane 400 MHz'de çalışan çekirdek olduğunu söylüyorlar ki bu da bize aslında 4 tane tam anlamıyla bir iş çekirdek yapısı. Yani adamlar şu anda bilgiler kıyasladığımızda 4 tane Adreno 320'yi yan yana koymuşlar ve çok güçlü bir grafik birimi oluşturmuşlar ki zaten GL Benchmark'ta Egypt testinde 155 kare saniye alıyor ki şu anda işte biz 50-60 kareyi görürsek hafif başımıza koyuyoruz.
Başımıza koyuyoruz, evet.
Bunun yanında bir tane ses işlemcisi var. Zaten sızdırılan özelliklerden bir tanesi Moto Magic adı verilen bir özellikti ve Motorola'nın yeni cep telefonları sürekli sizi dinleyerek tamamen telefonla bir iletişim kurmadan fiziksel anlamda sözlerinizle, komutlarınızla telefonu kontrol edebiliyorsunuz. Şu anki çözümlere baktığımızda ilk başta bir telefonu uyandırmak gerekiyor ki işte mikrofonu açsın, sizi dinlemeye başlasın. Bu telefonda öyle bir sıkıntı yok. Masanın üstüne koyuyorsunuz. Uyan bakalım diyorsun. İşte şunu ara, şu web sayfasına git.
Evet, oradaki kelime de Moto Magic. Hani
evet.
Moto Magic diyorsunuz. Zaten o chip onu dinliyor sürekli
evet,
olarak. O yüzden çok düşük güç tüketiyor. Yani sizin bütün kelimelerinizi dinlemiyor. Sadece Moto Magic'i oradan ayırt etmeye çalışıyor. Ona ayırt eder etmez de telefonu açıp uyandırıyor.
Evet, uyandırıyor ve sizin sesiniz işlenerek işte hangi komutu verdiyseniz o komut gerçekleştiriyor. Yine buna benzer bir işlem birimini daha görüyoruz sonuncu çekirdek olarak. Bu da bu kontekst olaylarında çevrim içi gelişmelerde o çevrim işlemlerini yapmak için tasarlanmış özel bir silikon. Hepsini bir paket altında Motorola X8 altında birleştirmiş ve yeni akıllı telefonlarında bu işlemciyi kullanacak. Bence çok başarılı bir çalışma yapmışlar.
Evet.
Çünkü 8 tane Cortex A15'i yan yana koysan, 20 tane koysan da bazı işlemleri yapamıyor sonuçta. Ve telefonu sattıran önemli bir özellik de grafik performansı.
İşte Galaxy S4 8 çekirdekli diye satılıyor. Hani 4+4 çalışıyor. Bunu çok uzun süre anlattık. grafik birimi düşük olunca ne oluyor? Full HD'de evet. Oynayamıyorsun sonuçta.
Ne anladım ben o işte.
Evet, gerçekten öyle.
Ve 3 tane, 4 tane Adreno 320'de yan yana düşündüğümüzde bugün bir tanesi 720p'nin hakkını veriyor.
Evet.
4 tanesini koyduk mu Full HD'de rahatlıkla yüksek kaliteli, iyi kare saniye oranlarıyla oyun oynayabileceğiz. 2 GB'de sistem belleğiyle bunu destekledim ben. Yeme de yanında yat olmuş.
Aynen öyle olmuş. Şimdi çözünürlüğe girdiğinler, çözünürlük kısmında bir sürprizi var Motorola'nın. Biz hep size şunu söylüyorduk ya, Full HD'ye gerçekten gerek yok. Hani 5 inçlik bir telefonda, 6.1 inçlik telefonda dahi HD ekran oldukça keskin görüntüler verebiliyor diyorduk. Sadece performans yiyor, pil yiyor evet, bu ekran teknolojisi diye çok fazla konuştuk. Motorola bunu görmüş arkadaşlar ve Motorola'nın yeni telefonlarında 720p ekran var. Canavarımsı bir GPU var ama 720p ekran var. Bu demek oluyor ki oyuna değer veriyorsanız bu cihaz Android tarafında herhalde çok uzun bir süre boyunca en iyi oyun performansı sunan cihazlar olacaklar.
Bu cihazı Full HD çıkarsa oyun oynatmaz mıydı? Oynatırdı.
Oynatırdı.
Atıyorum 2 sene sonra yavaşlamaya başladığında şimdi 720p ekran avantajından dolayı belki 3 sene sonra yavaşlamaya başlayacak.
Bir de pil konusunda bir avantaj var sonuçta.
Evet, pil konusundaki avantajı da zaten burada yaslayamayız. Zaten Motorola ve pil dedik mi zaten burada tekrar topu sana bırakıyorum çünkü bir sürprizleri daha var.
Şimdi Droid Ultra diyoruz ve Droid Max diyoruz. Bu iki cihaz aslında donanımsal anlamda aynılar. 5 inçlik bir ekrana sahipler. Ekranları HD AMOLED ekran. AMOLED olması sayesinde telefonda bildirim ışığı diye bir şey yok. Siyah arka plan HD'inde ekranda direkt kaç mail geldiğini falan görebiliyorsunuz. Bu pilden fazla götürmüyor. Dedik 8 çekirdekli bir işlemci var. İşte 4 tanesi GPU, bir tanesi içerik için, bir tanesi ses için vesaire tarzında. Pil olarak Droid Ultra ile Droid Max burada ayrılıyor. Aynı donanım var ama pilleri farklı. Direkt olarak Ultra'ya baktığımızda ismi Ultra ama pili 2130 mAh civarında.
Yani.
Max'e baktığımızda ise burada 3500 mAh'lik 5 inçlik bir telefonda 3500 mAh'lik bir bataryayla karşılaşıyoruz ki 720p ekranın AMOLED olduğu düşünüldüğünde ki bu ekran büyük ihtimalle Pentile.
Evet, orada belki de bu telefonu eleştirebilecek tek noktamız o. Tamam, AMOLED kullanma ihtiyacınız olabilir çünkü ekranın sadece belli bir köşesini açabiliyorsunuz AMOLED ekranda ve orayı bildirim için, saat için vesaire kullanmak mümkün. Ama Super AMOLED Plus olduğu zaman da aynı şeyi gerçekleştirmek mümkün. Ve o Plus takısı geldiğinde sizin de bildiğiniz üzere Pentile değil RGB dizinine sahip oluyor ve ekran kalitesi daha üst düzeye çıkıyor. Gönül isterdi ki üst seviye böyle her şeyin tam anlamıyla tasarlanmış olduğu bir teknolojide bu telefonda ekranda RGB Pentile olmasaydı 4-4'lük yani 4-4'lük 20-20'lik bir telefon olurdu.
Evet ama şimdi tabii ekran teknolojisinde çok fazla açıklama yok. Biz de hani erken bir şekilde bilgileri size ulaştırmak için bu videoyu çekiyoruz ama belki de ekranda farklı evet. AMOLED teknolojisi vardır da inşallah diyelim. Renkleri falan düzgün bir şekilde gösterebiliyordu. Şimdi Pentile olduğunda dizilim biraz farklı olduğu için tamam çok keskin hatları böyle
kontrast vesaire
karşılaştırdığınızda keskin hatlarda bazı sıkıntılar görebiliyorsunuz ama asıl sorun bunlar değil. Asıl sorun renk doğruluğu.
Evet, renk üretimi.
Ve tabii ki güneş altında görünebilirlik. Bakalım nasıl olacak? Yani ben de merakla bekliyorum açıkçası ekran teknolojisini ama telefonlar donanımsal anlamda 4-4'lük cihazlar gibi görünüyorlar şu an. Yani ekranı bile bir kenara bırakabiliyorum
ben. Yani otur bir hayalindeki telefonu yaz deseler bu özelliklere yazardık. Yani
3500 mAh pilin 48 saat plus bir ömür sunacağı konuşuluyor ki 2 gün boyunca bir akıllı telefonu, böylesi güçlü bir akıllı telefonu kullanabilmek hepimizin zaten rüyası evet, artık hayali. Bu çağda. Şimdi öyle bir imkanımız oldu. Teşekkürler Motorola diyoruz. Motorola Mini'nin de özellikleri diğer abileri kadar öyle çok gelişmiş değil ne yazık ki. O anda hani nasıl söyleyeyim piyasada rekabetçi olacaktır. Uygun fiyatlı bir telefon üretmek zorundalar zaten hani genel olarak.
Evet baktığımızda 1000 lira altı bir telefon bandında olabilir. İşte S4 Mini var orada HD sistem Mini hamlesi geliyor. 1000 liranın altında bir alternatif oluşturabilir. Ama umarım bu telefonları ülkemize görebiliriz. Bir de böyle bir şey var.
Motorola'da öyle bir sıkıntı var.
Evet şu anda ne olacak ne bitecek belli değil ama yurt dışından alma imkanı olanlar bence kaçırmasınlar telefonlar çıktığında. Bir, en azından gidip bir görsünler.
En azından Max modelini hani mutlaka görmek lazım. Kevler gövde falan hani.
Evet o, bir de ben de ona değinecektim şimdi. Motorola'nın o sağlamlık, tasarım, çizgileri, kullandığı malzeme kalitesi her zaman çok üst düzeydir. Ve bu telefonda da hani ucuza kaçmazlar. Pahalı olacağını bilseler bile en üst düzey malzemeleri kullanırlar. Kevler de bunlardan bir tanesi. O anlamda telefonu elinize aldığınızda yine böyle çok sağlam, kaliteli bir hissiyat ulaştıracaktır.
Ben de öyle düşünüyorum ve Motorola telefonlarla da zaten programımızı bitiriyoruz. Google tarafındaki gelişmeler bunlar da arkadaşlar. Daha fazla gelişme oldukça